Ayrım 15, sayfa 147. Danışanıma söylediğim gibi bu kısmen depresyonun diliydi. Gerçekte hayata yeniden başlamayacak kadar yaşlı değildi. Ve bir iki yıl sonra da başladı da. Yine de karısıyla neden yıllar önce yüzleşmediğini anlamak önemliydi. Bunun üzerinde çalışırken kendisinin de yıllar içinde bazı yaramazlıklar yaptığını açıkladı. Ama bunların yapmasının yanlış olduğunu açıkça ifade etmesine rağmen kendi ilişkilerinin karısınkilerden farklı olduğunda ısrar etti. Onunkiler yalnızca cinsel ve gelgeç ilişkilerdi ve evlilik bağını tehdit etmiyordu. Ama konuştukça danışanımın karısıyla neden hiç yüzleşmediği ortaya çıktı. Bunu kendi sadakatsizliklerini açıklamadan yapamayacaktı ve buna hazır değildi. Yani aşağı yukarı bilinçli olarak karısının aslında ikili bir hayat yaşadığı gerçeğine göz yummuştu. Bu vakada danışanımın başkalarına empati göstermekte yaşadığı narsist güçlük, karısının bakış açısından kendi ilişkilerinin de bir o kadar yıkıcı olabileceğini görmemesi gerçeğinde açıkça görülüyordu. Ama kendisinin dönüklüğünün o kadar görünür olmayan anti-anarşist üyesi, anlamsız sırlarının karısının davranışıyla pekiştiği ya da onunla işbirliği yaptığı dinamikte gizliydi. Bu anlamda danışanım evliliğini ve muhtemelen de hayatını yıkan sürecin aktif bir unsuruydu. Bir başka erkek karısının alkol problemiyle ilgili olarak bana danışanıyla gelmişti. Sanırım bir sorunu var dedi. Her gün içiyor ve ruh hali sürekli değişiyor. Bu konuda söylenmiyorum ama kendi başına yardım istemeyeceğini de biliyorum. Beni yanlış anlamayın doktor. O harika bir kadın ve onun için her şeyi yaparım. Belki de bir sorunu yoktur. Belki yalnızca kendisini kötü hissediyordur. Ve onu biraz desteklemem ve yanında olmam gerekiyordur. Bu vakada ilk görüşmenin sonunda danışanımın karısının yıllardır hem alkolizm hem de depresyon sorunu olduğundan kuvvetle şüphelendim. Danışanımın kendisine ona bakma düşüncesini adadığı da açıktı. Ama ikinci görüşmenin sonunda şunlar ortaya çıktı. 1. Karısının depresyonuna olan ilgisi, kendi cinselliğiyle ilgili endişelerinden uzaklaşmasını sağlıyordu. Ve 2. Karı koca arasında sen içki içmeme, söylenme, ben de senin cinsel fantezilerine burnumu sokmayayım biçiminde sözsüz bir anlaşma vardı. Üçüncü bir vakada erkek karısının yaşadığı cinsel güçlükler konusunda etkileyici bir biçimde destekleyici ve kabulleniciydi. Karısı çocukluğunda babasından cinsel taciz görmüştü. Bu yüzden de içine girilmesi konusunda korkuları ve çatışmaları vardı. Sonuçta karı koca çok az cinsel ilişki kuruyor, senede bir kez yakınlaşıyorlardı. Burada da danışanımın yardımseverliği kısmen kendi cinsel sınırlarını, baskın tipli fahişeler ya da fahişe kılıklı başka kadınlarla ilgili fanteziler kurmadan uyarılmıyordu. Saklama amacı taşıyordu. Bu terapinin 3. yılına kadar ortaya çıkmadı. Danışanım karısıyla sevişirken böyle fantezileri olduğu için kendisini oldukça kötü hissediyor ama onunla sevişmeyi çok istemesine rağmen daha az bilinçli bir düzeyde fantezilerinden duyduğu suçluluk duygusuyla baş etmek zorunda kalmamaktan da hoşnut kalıyordu. Bu 3 anti-anarşistin cinsel fantezilerin ortak paydası erkeği kadından duygusal olarak uzaklaştırmış ya da ayırmış olmalarıydı. Başka türlü söylersek, kendini adamın tam tersi anti-narsistin dışsal ya da bilinçli varoluş nedeniydiler. Son bölümde göreceğimiz gibi böyle cinsel olmayan duyguları cinsel olarak yaşamak erkekler arasında yaygındır. Ama anti-anarsistin kendisine dönüklüğü, kendisini gösterme ya da saklama biçiminden bağımsız olarak söz konusu kişinin aşırı yardımsever ve düşünceli görüntüsünü gizliden gizli etkisiz hale getirmek üzere hep hazırda bekler. Bu bölümde tiyatro dünyasından bol bol örnek vermem tesadüf değil. Çünkü sonuçta erkeğin kendine dönüklüğü hep gösteriyle ilgili. Bu metaforla devam edersek, narsist bir oyuncuysa anti-narsist seyircidir. Ama Aristoteles'in ilk kez kuramsallaştırdığı gibi seyircinin trajik bir oyundan zevk alması, yani katarsisi, oyuncunun sergilediği duygularla özdeşleşmesinin sonucudur. Başka bir deyişle anti-anarşist, doğru koşullarda hücresinden dışarı çıkacak ve gerçekte istediği insan olarak hapsedilmiş bir narsisttir. Doğru koşullar nelerdir? Genellikle daha büyük ya da daha yetenekli bir anti-anarşist tarafından spotların altına itilmektir. Tartışmaya açık olsa da terapist anti-anarşistin prototipidir. Örneğin ben kesinlikle danışanlarımla özdeşleşirim. Onlardan etkilenir, ilham alır, şaşırır, üzülür ve yaşadıklarından dehşete düşerim. İşim kesinlikle vekaleten yaşamayı gerektirir. Bir zamanlar bir danışanımın dediği gibi, en iyi iş sizinki, Sanki pembe dizi seyrediyorsunuz ve ertesi haftada bundan sonra olanları görebiliyorsunuz. Bu yorumdan bu danışanın kendine dönüklüğünün o kadar da gizli olmadığını anlayabilirsiniz. Kendisini George Clooney ya da bir başka bir aktör olarak hayal etmiş olmalı. Yine de kendi hayat oyununun diğer danışanlarımınkilerle birlikte benim için duygusal olarak katartik olduğu noktasında haklıydı. Ama önemli bir noktada yanılıyordu. Bir pembe dizi seyrederken televizyonun ekranını kırıp oyununa katılmak mümkün değildir. Oysa danışanlarla çok mahrem duygusal konular üzerinde çalışmak sınırları koruma kapasitesinizi sürekli sınar. Bu bazı terapistlerin danışanlarına asla kendilerinden söz etmemelerinin nedenlerinden biridir. Terapinin sınırlarını ihlal etme dürüstlüğünü engellemenin her zaman en iyi olmasa da en kolay yolu budur. Bu dürtü herkesi zorlar ama eğer çoğu terapistin anti-narsist olduğu konusunda haklıysam, en derin bilinçsiz arzularının tam da bu sınırları ihlal etmek, terapist danışan rollerini tersine çevirmek ve danışanın ilgilendiği kişi durumuna gelmek olduğunu söyleyebilirim. Ne yazık ki terapist bu arzunun bilincinde değilse davranışlarıyla danışanlarına büyük zararlar verebilir. Sözüm ona guru terapistler, danışanlarıyla ofis dışında görüşen terapistler, danışanlarına kendi hayatlarını model almalarını öneren terapistler de ve danışanlarıyla iş ilişkisi kuran terapistler bunlardan bazılarıdır. Ama temelde hiçbir terapist hiç konuşmayan veya kişiliği olmayanlar hariç küçük de olsa böyle ihlallerde bulunma riskinden muaf değildir. Ben işimde böyle ihlalleri, antinarsist yetenekleri çok gelişmiş olan ve beni savunmasız halde yakalayan danışanlarımla yaşıyorum. Aldığı eğitim ve yumuşak etkileyici kişiliği sayesinde insanları konuşturma becerisi çok gelişmiş Avrupalı bir diplomat olan böyle bir danışanım vardı. Daha terapinin başında çocukların olduğunu anladım. Bu arada sırada onları soruyor, ben de iyiler diyerek devam ediyordum. Terapist olarak bana sorulduğunda bazı bilgileri vermemek konusunda katı sınırlarım yoktur. Ama bütün danışanlarıma söylediğim gibi birlikte nedenini tartışmadan soruları cevaplama. Yani benimle ilgili bir şey öğrenmek istiyorlarsa epey ısrarcı olmaları gerekir. Bu danışanım bir gün bana çocuklarımı sorduğunda gülümsedim. Sabah erken saatte bir görüşmeydi ve tam evden çıkartken kızım bana inanılmaz derecede komik bir şey, bütün çocukların arada bir yumurtladığı ve anne babalarının onların dahi olduğuna dair şüphelerini, narsist yansıtmalarını doğrulayan o şaşırtıcı şeylerden birini söylemişti. Her neyse, kızımın bu parlak ifadesini danışanıma aktardım. İştenlik ve cana yakınlıkla bundan hoşlanmış gibi görünüyordu. Ama anlattıktan hemen sonra tasalanmaya başladım. Çünkü söylediklerim hem içinde narsist bir övünç taşıyordu, hem de bunu danışanıma aktardığım anda onun terapisti olduğumu unuttuğumu hissetmiştim. Bu o kadar da kötü bir şey gibi gelmeyebilir. Bir bakıma değildi. Her zaman rolünün bilincinde olduğu için insan olmaktan çıkan, dolayısıyla da kötü bir terapist olan bir terapisti kim ister ki? Ama bu kötü bir şeydi. Tıpkı çocuğu olduğunu unutan bir ana ya da babanın durumu gibi. Danışanlarımı çocuk olarak gördüğümden değil ama benzerlik en azından zihinlerinde ciddi narsist meseleler olmadıkça çoğu ana babanın ana babalık yapmaktan asla vazgeçmeyeceği olgusundaydı. Diyeceğim, danışanımla ilgili olarak bir sonraki görüşmede unutkanlıkla yaptığım ihlalin yankılarını duyup duymayacağımı merak ediyordum. Beklenebileceği üzere bir sonraki görüşmede danışanım bana hafta sonunda oğluyla birlikte parktayken gördüğü kısa bir gündüz düşünü anlattı. Rüyasında parkta benimle ve oğlumla karşılaşıyordu ve oğullarımız beraberce oynayarak bizden uzaklaşıyorlardı. Bir iki dakika sonra oğlum ağlayarak geri geliyor ve danışanım oğlunun onun yere ittiğini söylüyordu. Danışanım oğlunu azarlıyor, özür dilemesini istiyor ama bir yandan da oğlunun benimkinden daha güçlü ve iddialı olmasından belli bir hoşnutluk duyuyordu. Danışanımın yorumu şuydu: bu rüyanın sizinle ilişkimde kendimi eşit güce sahip hissetmediğimi, bir rüyamda oğlum aracılığıyla kendimi güçlendirdiğimi anlattığını söylemesi için bir terapiste ihtiyacım yok. Ama danışanımın bütün zihinsel ve duygusal sezgilerine rağmen bununla önceki görüşmemiz arasında açık bağlantıyı görmesi için bir terapiste ihtiyacı vardı. Kendime dönüklüğüme kızdığı ortadaydı ve beni yeni baştan ait olduğum yere itmek istiyordu. Bu vakada kendime dönüklüğümün farkında olmam, yalnızca danışanımın kızgın olduğunu anlamamı ve böylece duygularını onaylamamı değil, ona başka insanları her zaman sahnenin ortasına koyduran mekanizmayı incelememi de sağladı. "Beni karınıza çevirdiniz," dedim. Ne demek istediğimi hemen anladı. Karısı, bir şekilde televizyon dünyasına girmiş olan bir iç mimardı. Danışanın başlangıçta onun parlatılı uğraşlarının peşinden koşmasını teşvik etmiş ama zaman geçtikçe toplumsal yükümlülüklerinin kendisinin bir kenara itilmesine neden olmasına öfkelenmeye başlamıştı. Yani ironik bir biçimde benim değişen ve izlenen kendime dönüklüğüm danışanımın da değiştirmek istediği dinamiklerin yaratılmasında aktif bir rol oynadığını görmesine yardımcı olmuştu. Antinarsistin kendine dönüklüğünü anlamanın daha Freudçu bir yolu daha vardır. Yukarıdaki tarifimde antinarsistin geleneksel kadın gibi bir başkasının başarısını kolaylaştıran ilgili birisi olarak kadınsı olduğunu ima etmiştim. Ama aramızda diğer Freudçular gibi benim ilgili olmayı röntgencilikle karıştırdığımı ve röntgenciliğin tıpkı saldırganlık gibi ve sadizm gibi erkeklikle ilişkisi olduğunu söyleyeceklerdir. Aslında böyle aktif ya da erkekçe güdülerin nasıl tersine dönüp pasif ve kadınca olabileceği, dolayısıyla da sadizmin masojizme dönüşebileceği ve antinarsistin teşhirciye dönüşebilecek bir röntgenci olduğunu Freud'un tartışmalarının bir konusudur. Terapist olarak kendi tecrübelerime gelince danışanlarımın sunduğu malzemeye duyduğum ilgiden yoğun bir röntgenci yan olduğunu inkar etmem güç. Yani kızımı danışanımla tartışmamın teşhirciliğe doğru bir dönüş olduğunu görebiliyorum. Elbette kişi ne kadar röntgenci ise kendini ortaya koymaya zorunlu olduğunu o kadar çok hisseder. Yalnızca var olduğunu hissetmek için olsa bile. Oysa teori açısından Freudçunun aktif ve pasif güdüler ayrımı ve aktif güdülerin erkeklikle, pasif güdülerin kadınlıkla ilişkilendirmesi sorun yaratır. Aslında bu yaklaşım özellikle kadın psikanalistler tarafından eni konu eleştirilmiştir. Bizim tartışmamıza dönersek örneğin Freud teşhirciliği pasif ve kadınca kabul etmiştir. Oysa gerçek cinsel teşhircilik yalnızca erkekler tarafından yapılan bir şeydir. Şu anda bu meseleyi çözmeye niyetim, muhtemelen de gücüm yok ama cinsel farkları incelerken aşırı basitleştirmeye gitme tehlikesine karşı uyarıda bulunmak için bundan söz ediyorum. Çoğu danışanın açıkça kendine dönük sınır ihlal eden teşhirci bir terapist karşısında doğal olarak kendisini savunacağını düşünüyorum. Ama sınırlar koyan, ezeli yılgınlığı içinde kendini düşünmeyen gözlemci terapistin de tam zıddına dönüşebileceğinin farkında olmaları gerekir. Benzer şekilde çoğunlukla kendini inkar etme bakımından hata yapan terapistler, objektif, kimliksiz, arzusuz psikanalistin yavan bir karikatürü olmaya özen göstermelidir. O sıralar klinik psikolojide doktora öğrencisi olan bir danışanım, eğitim sürecinde bir psikolog olarak becerileri konusunda şüphelerini dile getirmişti. Sizden farklı olarak ben bu iş için biçilmiş kaftan olmayabilirim demişti. Danışanlarımı yeterince umursadığımı sanıyorum. Belki de bütün gün başkalarını dinlemeyecek kadar bencilim. Bakın dedim, danışanlarınızla ilişkilerinizde belli biraz daha bencil olmalısınız. Böyle bir işi bir başkasının hayrına yaptığını düşünemem. Antinarsist danışanlarla çalışırken onlara aslında kılık değiştirilmiş narsistler olduklarını göstermek genellikle zordur. İnsanlara ilişkin bilinçli tecrübeleri olan başkalarının kaprisleri, ihtiyaçları ve programları tarafından kontrol edildiklerini söyler. Burada rüya yorumları işe yarar. Örneğin bir batı yakası gazetesinin New York temsilcisi olan bir danışanım, pedikürcünün ayak baş parmağının yaraladığı bir rüyasını anlatmıştı. Danışanım bu rüyayı herhangi bir anlamı olmayan rüyalardan biri olduğunu söyleyerek öylesini anlatmıştı. Ama onu bunu bir şeylerle ilişkilendirmesi için sıkıştırdığımda ortaya ilginç bir şey çıktı. Rüyasından bir iki gün önce Koreli göçmenlerin New York'ta yaşadıkları bir hikaye üzerinde çalışırken sonradan ona manikür yapmayı teklif eden ve yaparken de elinin tırnağını yaralayan bir manikürcüyle konuştuğunu söyledi. Daha sonra buna da editörü tarafından kendisine verilen hikayeyi de kızdığını anlattı. Üzerinde çalışmaya değecek kadar ilginç bir hikaye değildi dedi. Ayak baş parmağıma gelince diye devam etti. Aklıma gelen tek şey iki yıl önce gazetenin beni İsviçre'nin Davos kentindeki Dünya Ekonomik Forumu'nu izlemeye göndermesi. İşimin olmadığı bir sabah kayak yapmaya gittim ve düşüp ayak parmağımı incittim. Elbette adamların dünya liderlerine acil servis vermek için kurulmuş bir hastanesi vardı ve doktorlar boş oturuyordu. Sonuçta ameliyatımı başkanın cerrahı yaptı. Hoş bir tedaviydi. Rüyanın yaptığı şuydu: küçük parmağın başkalarının hayatına kaydeden birisi olarak gazetecinin önemsizliğini, öfkesinin yerine baş parmağının danışanımın başkanı oynadığı yer, hatırasını geçirerek bize danışanımın antinarsist hücresinden çıkmak istediğini göstermişti. O hayatın peşinden koşmak yerine hayatın parçası olmak istiyordu. Bu yorumu biraz süslemek gerekirse danışanın baş parmakla ilgili başka bir düşüncesi daha vardı. Ve elbette baş parmak küçük parmaktan daha fallik dedi ve gülümsedim. Bu vakada görüldüğü gibi kendisine dönüklüğünün neredeyse tamamını gereği fiziksel ya da bedensel bir boyutu vardır. Toplumumuz bunu kadınlarda daha fazla onayladığı ve beslediği için kendine dönüklük kadınların görüntülerine verdikleri önemde ve bu konudaki kaygılarında daha açık bir şekilde görülür. Çoğu erkekte daha incelikli olsa da onların kendine dönüklüğü ve asla bu boyuttan gerçek olmasa da simgesel olarak yoksun değildir. Bunun nedeni basittir. Kendine dönüklüğü güçlendiren empatik başarısızlıklar her iki cinste de erken yaşlarda kendimizi iyi hissetme duygumuzu esas olarak bedensel ihtiyaçlarımızın karşılanmasıyla yaşadığımız dönemde başlar. Bu ihtiyaçlar yeterince karşılanmazsa bedenimiz acı çekerek aşırı bir biçimde önem kazanır. Ve sonunda tıpkı bir mesih gibi tüm dünyaya ziyadesiyle hak ettiği karşılık görme arzusunu haykırır. Güzel ve çirkin. Bir zamanlar şımarık ve bencil bir prens varmış. Bir kış akşamı barınacak yer arayan yaşlı bir kadını kapısından kovmuş. Aslında güçlü bir büyücü olan kadın prensi çirkine çevirmiş ve sarayında yaşayan herkesi büyülemiş. Arkasında sihirli bir ayna ve prensin 21. yaşına kadar açacak bir gül bırakmış. Son gül yaprağı düşene kadar kimse prense aşık olmazsa prens ömür boyu çirkin olarak kalacakmış. Ofisimde karşımda böyle pek çok çirkin erkek oturdu. 21 yaşlarını çoktan geçmiş olmalarına rağmen hala mükemmel bir sarışının koşulsuz olarak kendilerine aşık olmasını bekliyorlardı. Elbette bu erkekler gerçekten o kadar çirkin değiller. Biraz kısa boylu veya sıska veya kelleşmeye başlamış olabilirler. Hatta çok yakışıklı da olabilirler. Ama kendilerini çirkin hissettikleri için ancak bir güzelin koşulsuz sevgisiyle iletişebileceklerine inanıyorlar. Ne yazık ki masaldakinin tersine güzel ortaya çıkmıyor. Nedeni şu: bunlar yalnızca görüntüye aşık olabileceklerinden sarışın, maskenin altındaki kişi sevildiğini hissetmiyor. Dolayısıyla da onları sevmiyor. Böylece sürekli cezalı durumda yaşamak zorunda kalıyorlar. Güzellik için yaşayıp ölüyorlar. Elbette bu erkeklerin kendilerini tekrar prense dönüştürebilmeleri kesinlikle mümkündür. Bunu çıkma sürecinde sonunda yargılayıp çirkin bularak başlarından attıkları hoş ve makul bir kadınla çıkma girişiminde bulunduklarında yaparlar. İkinci bölümde gördüğümüz gibi bu dönüşüm utanç duygularının bir başkasına yansıtmasını da içerir. Aslında narsizmin ile utanç arasında çok yakın bir ilişki vardır. Büyüklenmek esas olarak utanç duygusunu yaşamaktan kaçıştır. Bu bölümde olduğu gibi ikinci bölümde de gördüğümüz bir başka şey de erkekler için iyi görünmenin yakışıklı olmakla aynı şey olmadığıdır. Bu daha çok iyi görünen bir kadına ve iyi görünen bir işe sahip olmak demektir. Dönüşümsel çirkinlerin çeşitli biçimlerine iyice bir bakarken bunu hatırlayalım. 30'lu yaşların sonunda iki küçük çocuk babası bir danışanım, evliliğinde olduğu kadar işinde de mutsuz olduğu için terapiye gelmiştim. Yıllar önce ortak olduğu bir klinikte diş eti hastalıkları uzmanı olarak çalışıyordu. İyi para kazanıyordu ama sürekli olabileceği kadar başarılı olmadığı duygusuyla kıvranıyordu. Ortağının hırslı olmadığını ve daha iyi aletler almakta, yeni tedavi tekniklerini izletmekte isteksiz davrandığını söylüyordu. Ayrıca iş yerleri alt orta sınıfın yaşadığı bir semtte, eski ve bakımsız bir binadaydı ve uygulamaya çalıştığı gelişmiş tedavi teknikleri çoğu hastaya pahalı geliyordu. Evde de benzeri bir tablo vardı. Karısıyla daha çok açık bir diyaloğa dayanan yakın bir ilişki içindeydi. Karısı yaratıcı ve değerli bir lise öğretmeniydi ama çok para kazanmıyordu. Eğitim sisteminden yılmıştı ve meslek yaşamının geleceğinden emin değildi. Çocukları bütün çocuklar gibi hayatına neşeyle birlikte stres de katmıştı. Ama onu asıl rahatsız eden karısının kendisi için doğru insan olmadığı yolundaki nahoş duygusuydu. Espri anlayışları tam uyuşmuyordu ve karısı onun seyahat tutkusunu paylaşmıyordu. Karısının sokakta ya da iş yerinde görüldüğü kadınlar kadar çekici bulmuyordu. Bunu duyduğumda kendime işte bir prens deyip çirkin işaretlerini aramaya hazırlandım. Ama çok aramama gerek kalmadı. İş ve aşk hayatının bir önceki bölümünün bu işaretlerden geçilmiyordu. Danışanım bu işe ortak olmadan önce Rockefeller Center'da varlıklı bir hasta popülasyonu ve çok güzel bir ofisi olan gelişmiş tedavi teknikleri uygulayan yenilikçi bir klinikte ücretli olarak çalışıyormuş. Ama orada oldukça mutsuzmuş. Yalnızca patronu kliniğe asla ortak olamayacağını mesajı verdiği için değil, küçümseyici esprileri ve karşısındakini çocuk yerine koyan paylaşmalarıyla hastaya tahakküm eden ve onu yönlendiren küstah ve saldırgan bir adam olduğu içinde. Yine de danışanım bu işte 10 yıldan fazla kalmış. Sonunda artık dayanamaz olmuş. Başka bir iş bulmadan oradan ayrılmış ve sonunda onu bugün bulunduğu yere getiren ortak olabileceği bir klinik aramaya başlamış. O işi bırakması kişisel hayatındaki önemli bir olayla da ilk evliliğinin sona ermesiyle çakışmış. Anlattıklarına bakılırsa ilk karısı onun her şeyiymiş ama ikincisi öyle değilmiş. İlk karısının müthiş bir mizah duygusu varmış, başarılı bir avukatmış ve danışanım onu tereddütsüz ve kayıtsız şartsız çekici buluyormuş. Üç şey dışında karısının ona yaptığı espriler düşmancaymış. Bu umrunda değilmiş. Karısı onu aldatmış, bundan kuşkulanmış ama görmezden gelmeyi başarmış ve sonunda bir başka erkek için onu terk etmiş. Bu onu yıkmış. Yani bu danışanım kendine olan saygısını koruma çabası içinde sevilmeye layık bulunmayan çirkinden şımarık bir prense dönüşmüştü. İlk işinde ve evliliğinde başarılı ve güzel bir çevre seçerek ki bu yetersizlik duygularını öne çıkarmaktan başka bir işe yaramamıştı. Kendisini iyi hissetmeye çalışmıştı. İkinci karısını ve eşini seçerken kendini göreceği daha iyi hissetmek için daha mütevazi seçimler yapmış ama bu da geri tepmişti. Yani aslında danışanım hayatın iki bölümünde de aynı şeyi yapmıştı. İçsel bir sorunu dışsal bir çözüm bulmaya yönelik talihsiz bir çabayla çevresine kendini yansıtmıştı. Buradan danışanımın ideal çevresinin bu iki uç arasında bir yerlerde olduğu sonucuna varıyorsanız haklı da olabilirsiniz. Haksız da. Ama hala işin özünü anlayamamışsınız demektir. Bu danışanımda sorunun özü herkes için değişik derecelerde olduğu gibi çevrenin çekiciliğinin kendine dönük kişinin gözlerinde olmasıydı. Bu danışanım çevrenin değil kendisinin değerini düşürmesi ve yükseltmesi gerekiyordu. Karısının ve işinin kendi narsist yansıtmalarından bağımsız olarak gerçekte nasıl olduklarını görebilmesi için önce içindeki prensi ve çirkini gerçekçi ve yeterince güçlü bir öz saygıyla bütünleştirmesi gerekiyordu. Bunların çevresel olarak kendisini için doğru olup olmadığını ancak bundan sonra anlayabilirdi ve uzun bir terapi sürecinden sonra anladı da. Sınırlarını kabul edip başarılarının tadını çıkarmaya başladıktan sonra işi dışarıda kaldı ve dışsal olarak değeri yükseldi. Karısı içi içeride kaldı ve içsel olarak değer kazandı. İkinci bölümde gördüğümüz gibi birçok kadın erkeklerin kendini yetersizlik duygularını tehlikeli bir biçimde nasıl üzerlerine yansıttıklarını bilir. Yukarıdaki danışanımda olduğu gibi bu erkeklerin eş veya kız arkadaşlarının değerini düşürerek kendilerini daha iyi hissetme girişimlerini yalnızca geri teper. Çünkü yansıma sonucunda onlar da kendilerini değeri düşmüş hissederler. Yıllar içinde klinik açıdan ilginç bulduğum bir şey de bu değeri düşmüş erkeklerin düşük öz saygılarını geceleri de kahramanlık rüyaları görerek telafi etmeleridir. Böyle eleştirel bir koca rüyasında karısının iş yerinde çıkan yangından kurtarmak için kendini helikopterden aşağı sallandırmış. Bir diğeri boğulma tehlikesi geçiren çocuğuna inanılmaz bir acil ameliyat yapmıştı. Elbette bu rüyaların bireyselleşmiş anlamları da vardır. Örneğin karısının duygusal narinliğine karşı çok eleştirel olan bir adam rüyasında uçabildiğini görmüştü. Ama dikkatinizi çekerim. Kendisini kovalayan ve pembe fallik danışanımın tabiri burnunu arkasına sokan iğrenç bir domuzdan kaçmak için uçuyordu. Danışanım bunu başka bir çocuğun ona defalarca oral seks yapmaya zorladığı travmatik bir çocukluk yaşantısına bağladı. Yani rüya danışanımın kişiliğinin bu küçük düşürücü çocukluk yaşantısının yarattığı korkunç utançla nasıl başa çıktığını gösteriyordu. Danışanım kadınlaşmaktan kaçmak için uçabilmesi yani fantastik ve büyük bir erkeklik duygusu geliştirmesi gerekiyordu. Bu savunmacı erkeklik kendini kadınca incinebilirliğini reddetmesi ve karısına yansıtmasıyla aynı yerde duruyordu. İkinci bölümde kontrol listesini yani çıkma ilişkilerinde erkeklerin kadınlara utanç yansıtma eğilimlerini tartışmıştım. Bu tartışmayı burada benliğin istenmeyen iç kısımlarını dışsal çevrelere dönüşümünü incelerken tekrarlayabilirdik. Sizi bu tekrardan kurtaracağım ama bununla bağlantılı olan ve şahsen üzerinde çalışmayı çok üzücü bulduğum dönüşümsel bir sendromdan söz etmek istiyorum. Bu sendromda erkek gerçekten aşık olmak ve hayat boyu sürecek bir ilişkiye girmek ister. Ama her seferinde mutlak olarak doğru olduğuna inandığı bir kadına aşık olduktan sonra şüphe duymaya başlar. Kadında onu rahatsız eden bir şey vardır. Bu iri kalçaları ya da müziğe ilgi duymaması gibi küçük bir şey olabilir. Ama her ne olursa olsun başlangıçta onu rahatsız etmemiş olsa da artık ona yoğunlaştığı için kafasındaki büyütüp durur. Ve bir danışanımın dediği gibi sonunda ilişkide iyi olan ne varsa yalayıp yutar. Bunu izlemeyi çok üzücü buluyorum. Çünkü danışan bu tecrübeyi tipik olarak en az iki kere ve her seferinde gerçek mutluluğu bulduğuna inanarak ve çoğu zaman şüpheci terapistin de buna inandırarak yaşar. Güzeli bir kez daha çirkine dönüştüğünde sevme kapasitesinin yarattığı hayal kırıklığı gerçekten ıstırap vericidir. Elbette aşık olmakta her zaman bir yanılsama hevesi vardır. Bu idealleştirici aşkımızın geçici olarak emsalsiz bir özellik yüklediği diğer kişi tarafından seviliyor olma duygusunun kendimizi sonsuza dek kendimizden hoşnut hissetmemizi sağlayacağı yanılmasıdır. Ama kişinin tüm benlik duygusu yanılsamaya dayanıyorsa ne kadar samimi veya zeki olursa olsun yanılsama bittiğinde aşk da geldiği hızla gider. Bu noktada psikoterapide ve hayatta sık sık olduğu gibi danışanın sevdiğini sandığı kadınlarla bir sorunun olmadığını fark ettiği, tam iyileşme öncesine rastlayan dönemde bu sendromun en acı tecrübesi olarak yaşanır. Kişi belki de bu kadınların hepsiyle mutlu olabilecek olduğunu düşünür. Bu, yalnızca sevgiyi yitirmiş ve fırsatları kaçırmış olduğu için değil, kişinin baş başa kaldığı gerçekçi içsel hasar duygusundan dolayı da sorunlu olan odur. Diğerleri değil. Acı bir tecrübedir. Yine de işin olumlu yanı, bu erkeği sonuçta çirkinlik ve güzelliğin kuşlar ya da masallar için geçerli olduğunu görebileceği bir terapi yörüngesine oturtabilecek olan bu acılı fark edişin ta kendisidir.